Ayrım 11. İn. Sabri Uzun. Sayfa 147. Bölüm 7. Polislere kurulan tuzaklar. Altındağ İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Seydioğulları'na kumpas. 2009 yılında Ankara Altındağ İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Seydioğulları'na da bir tuzak kurulmuş. Seydioğulları'nın emrinde çalışırken emekli olup Ankara'da tombalacılık yapan HB isimli eski memurun vatandaşlık numarasıyla İbrahim Seydioğulları'nın banka hesabına 500 TL yatırılmıştı. Sonra da düzenledikleri 06 AV adını verdikleri operasyonla gözaltına alıp itibarsızlaştırma, suçlama ve idari soruşturma başlatmak istediler. Ama Seydioğulları hesabına yatırılan 500 TL'yi fark edince savcılığa başvurdu. Böylece cemaat kumpası suya düşmüş oldu. Seydioğulları'nı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getiren Ankara İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'e de aynı cemaat kumpas kurmuş, cezaevine attırmıştı. Hakkında hazırlanan iddianamede 292 yıl ceza talep edilen Özdemir, önce cezaevinden tahliye edildi, sonra da beraat etti. Cemaat ayrıca 2009 yılında Ankara'da bir iş kadınının peşine bir erkek takarak kadını seks yapmaya teşvik etmiş ama bu girişim tarafımdan önlenmiş, başarısız kılınmıştı. Emniyette böcek. Emniyette böcek başlıklı haberler ilk defa 16-17 Mart 2011 tarihlerinde ulusal yazılı basında yer aldı. Aslında olayın başlangıcı tam bir ay öncesine 17 Şubat 2011 gününe gidiyordu. O gün Ankara Dikmen'deki Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğü'ne ait bir büroda bilgisayar hatlarının geçtiği plastik kanal içerisinde çalışır vaziyette 2 adet ortam dinleme cihazı bulunmuştu. Önce bu işin üstü örtülmeye çalışıldı ama bir ay sonra basında yer alınca gerçekler bir nebze olsun ortaya çıkmış oldu. Olay 18 Şubat 2011 günü Emniyet Genel Müdürü'ne iletilince araştırma yapılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı'na emir verildi. Baş müfettiş İrfan Özcan 22 Şubat 2011'de görevlendirildi ve araştırmayı bir ay içinde bitirmesi istendi. Baş müfettiş 24 Şubat 2011'de koruma dairesine gelerek araştırmaya başladı. İstihbarat, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, KOM ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarından birer uzman personel istedi ve Kriminal Polis Laboratuvarından parmak izi incelemesi yapılmasını talep etti. Çalışma odasında dinleme yapılan 4. sınıf emniyet müdürü Mustafa Aral'ın tüm ısrarlarına rağmen müşteki olarak ifadesi alınmadı, yalnızca tanık sıfatıyla ifade verdi. Dosya 31 Mart'ta memur suçlarına bakmakla görevli Cumhuriyet Savcısı Abdullah Bulgen'e iletildi. Savcı 4 Nisan'da kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Burada ilginç bir nokta var. Odasına böcek yerleştirilen Mustafa Aral, kovuşturmaya yer yok kararına itirazda bulunamadığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü de itiraz etmemişti. Bana sorarsanız böcek yerleştirenler bu şekilde korunmuştu. Bilindiği gibi o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutundaki çalışma odasına ve başbakanlıktaki makam odasına böcek yerleştirilmişti. Bu olay Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirildi. O soruşturmaya önce Mustafa Bilgili, sonra savcı Duran Çetin baktı. En sonunda da 12 emniyet personeli 2014 yılında gözaltına alındı. Ardından da serbest bırakıldılar. Türkiye Emniyet Müdürlerinin odalarından başlayarak aşama aşama başbakanın ofislerine böcek yerleştirme seviyesine gelmişti. Başbakan da bir kamu görevlisi Mustafa Aral da. Başbakanlık da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kamu binası, Emniyet Genel Müdürlüğü de. Lakin bütün bu benzerliklere rağmen Mustafa Aral'ın odasına yerleştirilen dinleme cihazı hakkında 4 günde kovuşturmaya yer yok kararı verildi. Başbakanın ofislerine yerleştirilen dinleme cihazlarıyla ilgili kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmedi. Mustafa Aral'la ilgili bir başka örnek daha anlatacağım. Aral, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ve dönem arkadaşı Murat Nemutlu, kaçakçılarla işbirliği yaptıklarından bahisle 2009 yılında tutuklanıp 9 ay cezaevinde kalmışlardı. Tahliye olduktan sonra sürdürülen idari soruşturma sonucunda aynı adli suç ve aynı idari suçtan birlikte soruşturma geçirmişlerdi. Her üçüne birden meslekten çıkartma cezası verildi. Yaklaşık 1,5 yıl sonra Murat Nemutlu göreve iade edildi. 2 yıl sonra Emin Arslan'ın meslekten çıkartma kararı iptal edildi. Mustafa Aral'a verilen meslekten çıkartma cezası ise halen sürdürülmekte, mağduriyeti devam etmektedir. Bugün İçişleri Bakanlığı her türlü çabayı göstermesine rağmen cemaat örgütünün kararını aşamamıştır. 2014 Kasım'ında bu durumu en iyi AK Parti iktidar, cemaat halen muktedir sözüyle açıklayabiliriz. Örneğimize devam edelim. Aral 5 Eylül 2011 tarihinden bu yana meslekten çıkartılmış durumda, dönem arkadaşı Murat Nemutlu ise halen Çankırı'da görevine devam etmekte. Suçlar aynı olmasına rağmen uygulamadaki farklılığın sebebi Mustafa'nın Alevi, Murat ise Sünni olması mıdır? Bu konuyu ilk haber yapan Akşam Gazetesi muhabiri Soner Arıkanoğlu, 25 Ocak 2012 tarihinde Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan delilleri haberleştirdi ve 2011 yılı Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülünü Böcek Emniyette Polis Polisi Dinledi haberiyle kazandı. CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, çıkan gazete haberleri üzerine 27 Ocak 2011 tarihinde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e cevaplaması için yazılı soru önergesi verdi. Gelen cevaptan tatmin olmayan Oran, bu kez 25 Nisan 2012 tarihinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yazılı soru önergesi verdi ama şimdiye kadar bir cevap alamadı. Lütfen dikkat! Birlikte meslekten çıkartılan iki şube müdüründen Murat Nemutlu'ya ilişiği kesildikten 5 Eylül 2011, bir hafta sonra 5 Eylül-15 Eylül arasındaki 10 günlük maaş farkını saymanlığa geri ödemesi duyurusu yapıldı ve ödendi. Mustafa Aral'a ise kasten böyle bir duyuru yapılmadı. Ona 1538 lira geri ödemesi gereken maaş farkı, yargılama gideri, faiz ve avukat ücretiyle birlikte 28 Şubat 2012 tarihinde 3000 lira borç çıkartıldı. İşte Alevi-Sünni farkı bu. Mustafa annesinden, babasından ve evindeki 7 yaşındaki kızından gerçekleri saklamış, ha bugün ha yarın adalet gerçekleşir, mesleğime geri dönerim diye beklemiş, halen de bekliyor. Aral'ın müşteki sıfatıyla ifadesini almayan polis baş müfettişi İrfan Özcan, 22-2012 tarih ve 2012/123 sayılı kararname ile adeta ödüllendirilerek Kazakistan Astana'ya emniyet müşaviri olarak atandı. Kamu binasına böcek yerleştirilmesi olayına dört günde kovuşturmaya yer yoktur kararı veren Cumhuriyet Savcısı Abdullah Bulgen de Yargıtay üyeliğini atansaydı hiç şaşırmazdım. Hanefi Avcı'nın önemli tuzak tespiti. Hanefi Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simonlar kitabında Gülen cemaatinin Sabri Uzun'a karşı nasıl bir tuzak kurduğu şöyle anlatılmıştı. İki assubay ve bir PKK itirafçısının bir kitapçı dükkanına bomba attıklarının anlaşıldığı Şemdinli olayında bu olayı araştıran TBMM komisyonuna tanık olarak çağrıldığında söylediği "Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz" sözü literatüre girmişti. Ancak konuşmaları nedeniyle Sabri abi hakkında askeri cephede olumsuzluk hep vardı ama onun fark edemediği, kendi cephesinde de olumsuzlukların bu tarihte başlamış olmasıydı. Şemdinli olayları hakkında 5 sayfalık rapor hazırlayıp başbakana verdiği söylenmiş ve bu rapor Sabah gazetesinde çıkmıştı. Herkes bu raporu Sabri abinin yazdığını söylüyordu ama onun bu rapordan haberi yoktu. Bir süre sonra Sabri abinin mal varlığı, banka hesapları hakkında geniş ve detaylı bir ihbar mektubu başbakanlığa gönderilmişti. Kapanmış bankalardaki hesap numaraları, para miktarları vesaire hakkında abartılı bilgiler vardı. Bu bilgileri bir kişinin yazmasının imkanı yoktu. Birkaç bankayı, tapu kayıtlarını içeren bilgiler ancak bir teşkilatın çalışmasıyla bulunacak nitelikteydi. Kayıtlarda tahrifat yapılarak banka hesapları, hesaplardaki paraların miktarları birkaç defa yazılarak sanki çok para varmış havası yaratılmıştı. Bu arada Sabri abinin yapmadığı işler ve söylemediği şeyler yapılmış ve söylenmiş gibi askeri komutanlıklara taşındığından askerin talebi üzerine görevden alınıyormuş gibi gösterildi. Bence başka mahfillerin çalışmasıyla daire başkanlığı görevinden alındı. Görünür sebep gerçek sebepten farklıydı. Sabri abi hakkındaki ihbar mektubundaki konular dolayısıyla ciddi müfettiş incelemesine tabi tutuldu. Müfettişler gerçekleri bulup çıkarmak yerine aynı iddiaları tekrarladılar. Ardından Ankara Savcılığına mal varlığı ile ilgili olarak yargılanması için rapor düzenlediler. Sabri Uzun'un görevden alınmasında sonradan bazı emareler ortaya çıkmaya başladı. İlki, hakkındaki mal varlığı ile ilgili mektuptu. Bu mektubun istihbarat dairesindeki amirler veya onlarla sıkı irtibatlı birileri tarafından yazıldığından hiç şüphem yoktu. Çünkü içeriği ancak Sabri abiye en yakın kişilerin, istihbarat dairesi müdür ve amirlerinin bileceği cinsten şeylerdi. Bugün o ihbar mektuplarını istihbarat dairesindeki cemaat yapısının hep birlikte yazdığından şüphe yoktur. İkinci gösterge ise Sabri abinin görevden alınması sonrasında en sevdiği, el üstünde tuttuğu şube müdürleri dahil tüm istihbarat dairesi toplu bir vefasızlık örneği göstererek kendisini hiç arayıp sormamıştı. Yaşar Büyükanıt Paşa emekli olduktan sonra yaptığı bir açıklamada Sabri ağabeyi istihbarat daire başkanı başbakana söyleyerek görevden aldırttığını açıklamıştı. Bence o zaman Yaşar Paşa'ya Sabri abi hakkında en ciddi bilgileri getirenler aslında en ciddi ifade edicilerdi. Ama ne Yaşar Paşa ne TSK bunları, bu yöntemleri asla anlayamadı. Yaşar Büyükanıt, Sabri Uzun'u görevden kendisinin aldırttığını zannetti. Ama aslında o sadece gerçek alınma sebebine bir perde olmuştu. Hem de kendisinin en fazla karşı çıktığı gruplara hizmet eder bir tarzda. Sabri Bey, istihbarat dairesinde şark görevini henüz yapmamış personeli, bazı arkadaşların, hatta bakanın isteğine rağmen zorla şarka tayin etmişti. İstihbarat daire başkanlığında yıllarca çalışan bu kişilerin şark illerine hiç gitmemiş olması dışarıdan garip gözüküyordu. Birileri bu işten son derece rahatsız olmuştu. Nasıl olur da bu kişiler başka illere tayin edilirdi? Bu kişiler onlara lazımdı. Belki de onlar cemaatin önemli elemanlarıydı. İşte tüm yapılanların arka planında aslında bu mesele vardı. Hanefi Avcı'nın yazdıklarının tamamı doğrudur. Çarpıcı bir örnek vereceğim. Vereceğim bu örnekten zamanın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgileri yoktu. İlk defa öğrenecekler. Hakkımda yolsuzluk soruşturması yapan Mülkiye Müfettişi Mehmet Ali Özkılınç ve ekibiydi. Yaptıkları soruşturma sırasında yolsuzluk yaptığını tespit ettikleri Sabri Uzun'un ifadesini almadılar. Çok merak ediyorum. Mülkiye Müfettişi Özkılınç, yaklaşık 110 bin lira banka mevduatı bulunan Sabri Uzun hakkında bankada 365 bin lira mevduatını tespit ettik diye yazmaya utanmadı mı? Hakkımdaki şikayet mektubu. Önceki bölümde sözü geçen, benimle ilgili olarak yollanan sözde ihbar şikayet mektubuna olduğu gibi yer veriyorum. Saygıdeğer devlet büyüklerim. Emniyet İstihbarat Başkanı Sabri Uzun, yıllardan beri bu görevde bulunmaktadır. Çok önemli bir konumu olan bu şahsın, bizzat şahit olduğum bazı yönlerini size bildirmeye kendimi zorunlu hissettim. Yakından tanımakta olduğum bu şahıs, devletin bu makamına yakışmayan davranışlar içerisinde bulunmaktadır. Ben Sabri Uzun'un bizzat yakın arkadaşıyım. Evinin kirasını ödeyemediği zamanları biliyorum. Şimdiki Sabri Uzun'un ise İzmir'de 100 milyarlık bir evi, Ankara Ayrancı'da da 300 milyarlık süper lüks bir evi, değeri yaklaşık 100 milyar lira olan bir arsası, bankada 250 milyar nakit parası var. Çok iyi hatırlıyorum. Bir keresinde Ayrancı'daki evi nasıl aldığını izah ederken, eşinin altınlarıyla eski evini satarak yeni ev aldığını söylemişti. Eski evini satmadığını da çok iyi biliyorum. Soruyorum size, Sabri Uzun aldığı memur maaşıyla bütün bu malları nasıl alır? Önceleri vatansever birisi olarak tanıdığım Sabri Uzun, meğerse yaptığı tüm işlerde kişisel hesaplar peşindeymiş. Basınla yakın ilişki geliştirerek kendine kazanç sağlamaya çalışıyormuş. Elde ettiği bazı istihbaratları da menfaat karşılığı ilgili kişilere sızdırmaktadır. Aşağıda bu konuda şahit olduğum bazı hususları size aktaracağım. Uzan operasyonu öncesinde Sabri Uzun, İmar Bankası offshore hesaplarında bulunan kendi parasını çekmiş ve BDDK'nın o dönemdeki başkanı Engin Akçakoca'ya uzanlarla ilgili yolsuzluk dosyalarını teslim etmiştir. Bu suretle uzanların kendilerine yapılacak operasyonun detaylarından haberdar olmasını kasıtlı olarak sağlamıştır. Daha sonra yapılan operasyon esnasında uzanların avukatlarından birisi kendileri hakkında yapılacak uygulamalardan Sabri Uzun aracılığıyla haberdar edildiklerini açıkça söylemiştir. Sabri Uzun'un mal varlığındaki artışın izleri sürülürse uzanlarla ilişkisi daha iyi anlaşılacaktır. Devletin kendine sağladığı imkanları şahsi çıkarları için kullanan Sabri Uzun, elde ettiği istihbarat bilgilerini başkalarına aktarmakla maddi menfaat elde etmektedir. Ayrıca tüm şahsi masraflarını da örtülü ödenekten karşılamaktadır. Sabri Uzun'un geçmiş yıllarda maddi sıkıntı içerisinde olduğunu biliyorum. Ancak son yıllarda mal varlığında gözle görülür artış olmuştur. Sayın Başbakanımızın mal varlığı bu kadar tartışma konusuyken, kamu görevlilerinin mal varlıkları neden araştırılmıyor? Sabri Uzun'un birkaç yıl önce satın aldığı Çankaya Portakal Çiçeği Vadisi'nde 250 milyar değerindeki daireyi nasıl satın aldığı araştırılırsa eminim ki her şey ortaya çıkacaktır. Kesinlikle mal varlığının kaynağını açıklayamayacak ve gösteremeyecektir. Sabri Uzun ilişki kurduğu tüm insanlardan oğluna iş talep etmektedir. Bu konuda Türksel firmasının genel müdürü Muzaffer Akpınar'la görüşülürse kendisinden nasıl ricada bulunduğu öğrenilecektir. Bu ricalar sebebiyle bu şahıs emniyetle ilişki kurmaktan sıkılmaktadır. Aynı şekilde emniyetten ihaleler alan Koç Sistem firmasının başındaki Ali Koç'la da yakın ilişki içerisindedir. 2005 yılında BDDK Başkanı, TMSF Başkanı, SPK Başkanı'nı istihbaratta konuşma yapmak için çağırmıştır. Ancak asıl amacı bunlarla yakın ilişkiler kurarak irtibatlı olduğu şirketler nezdinde maddi menfaatler elde etmektir. Sabri Uzun'un basın mensuplarıyla da çok yakın ilişkisi bulunmaktadır. İstihbaratını yaptığı tüm çalışmalar hakkında basına bilgi sızdırmaktadır. Bu ilişkilerini de ileride kendisi açısından maddi yarar sağlayacağı düşüncesiyle yapmaktadır. Dairenin en hassas konularını Nur Batur, Nuray Başaran, Ruşen Çakır, Saygı Öztürk ve Adnan Gerger'le paylaşmaktadır. Çoğu konu daha resmi makamların bilgisi olmadan önce bu gazeteciler tarafından öğrenilmekte ve baskı aracı olarak kullanılmaktadır. Sabri Uzun'un hükümet aleyhinde tutumuna bir diğer örnekte Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türker ile olan ilişkileridir. Sabri Uzun, bugüne kadar her fırsatta jandarmanın faaliyetlerini eleştiren bir tutum izlemiştir. Ancak son dönemde hükümeti yıpratmak amacıyla güvenlik zaafı oluşsun diye bazı şaibeli icraatlar içerisine girmiştir. Bu dönemde Sabri Uzun'un jandarma konusundaki tavırları değişmiş ve Fevzi Türker ile yakın ilişkiler geliştirmiştir. Hakkari Şemdinli'de meydana gelen olayları bu sebeple sadece birkaç az subayla sınırlı gösterme çabası içerisinde olmuş ve basındaki irtibatları aracılığıyla olayın bu şekilde lanse edilmesini sağlamıştır. Fevzi Türker'in bilgisi dahilinde ülke genelinde yaygın olarak yapılan bazı icraatlar hükümetin ve kamuoyunun bilgisinden saklanmaya çalışılmaktadır. Bu anlattığım hususlar ciddi bir araştırmayla rahatlıkla tespit edilebilecek hususlardır. Örtülü ödenek konusunda da Sabri Uzun'un çok keyfi harcamalar içerisinde olduğunu biliyorum. Tüm özel masraflarını örtülü ödenekten karşılattığını öğrendim. Ancak bu konuda nasıl tespitler yapılacağını bilemediğim için buraya yazmıyorum. Bankada belli bir süre çekilmeyeceği bildirilerek nemalandırılan paralardan ciddi şekilde menfaat elde ettiğini duydum. Bu hususu da eski adamı İsmet Şaylan aracılığı ile yapıyormuş. Şayet bu paraların kullanımına ilişkin bir soruşturma açmak mümkünse, bu konuda da usulsüz işlemlerin olduğu anlaşılacaktır. Milletimi ve devletimi korumak amacıyla yazdığım bu hususların dikkate alınacağını ümit ediyor. Siz büyüklerimin bu konuları araştırarak gerçekleri ortaya çıkaracağına inancımın sonsuz olduğunu bildiriyorum. Saygılarımla, yurtsever bir emniyet görevlisi. Dağıtım, Cumhurbaşkanı Yüksek Katına, Başbakanlık Yüksek Katına, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı'na, TBMM Başkanlığı Yüksek Katı'na. Hakkımdaki düzmece rapora itiraz ettim. Benim böyle bir mevduatım yok dedim ve Garanti Bankası Çankaya Şubesi'nden hesabın açıldığı günden itibaren o güne kadarki dökümünü çıkartarak banka müdürüne ıslak imza ile her sayfasını onaylatarak aldığım hesap listesini İçişleri Bakanlığı'na verdim. Ama düzmece ihbar mektubu yazanlarla düzmece soruşturma raporu düzenleyenler aynı cemaatin şakirtleriydi. Amaçları görevden alınmamdı. Verilen ön raporla, yani düzmece raporla amaç gerçekleştirilmişti. İlginçtir, benim sunduğum gerçek belgeler karşısında bakanlığın tekrar inceleme yapmasını istemesi üzerine Mehmet Ali Özkılınç, 7 Ocak 2007 günü verdiği ikinci raporda Sabri Uzun'un öne sürdüğü rakamlara itibar edilmesi uygundur şeklinde bir rapor yazmıştı. Tanıdığınız müfettiş varsa lütfen siz meslek hayatınız boyunca hiç şüphelinin ifadesi alınmadan rapor hazırladınız mı? Şüphelinin beyan ettiği mal varlığına itibar edin, benim hazırladığım rapora itibar etmeyin diye yazan müfettiş gördünüz mü? Böyle bir müfettişin devlet denetleme kurulunda terfiyen görevlendirilmesi mümkün mü diye sorun. Mal beyanım. Soruşturmayı yapan mülkiye müfettişi Mehmet Ali Özkılınç'ın 365 bin lira banka mevduatım olduğunu, oysa 120 bin lira mal beyanında bulunduğumu öne süren bir rapor hazırladığını belirtmiştim. Aşağıdaki tabloyu yazan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdullah Ayhan Şan'a verdim. İşte Mart 2006 itibariyle hesap tablosu. Hesap numarası, gerçek mevduat miktarı, müfettiş raporunda yazılı miktar. 1. 6.693.671 8.922 YTL 87.990 YTL 2. 6.797.952 35.869 YTL 46.300 YTL 3. 6.797.474 32.615 YTL 98.029 YTL 4. 6.797.206 30.000 YTL 90.000 YTL 5. 9.198.170 12.437 dolar 18.768 dolar. Bu tablonun altına da Banka Şube Müdür Yardımcısı Lale Özdemir Yavuz'un ihtiyaç halinde bilgisine başvurulması gerekirse banka telefonu 440-80-01 1021'dir. Tablodaki rakamları ve hesap dökümlerinin açılış tarihlerinden 14.06.2006 tarihine kadar olan tamamı sunulmuştur. Soruşturma bitene kadar hesaplarımdan para çekmeyeceğim, gerekirse devletin el koymasına imkan hazırlayacağım diye yazdım. Gerçek hesap listesini sunmam üzerine hazırladığı rapor müfettiş Özkılınç'a iade edilerek tekrar inceleme yaptırıldı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 160.